Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyenler, İnsan ve Fikir programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Hepinize muhabbetle selam ediyor, saygılarımı sunuyorum. Müslümanların Siyaset ve Medeniyet Serüveni genel başlıklı bir serinin ikinci haftasındayız. Geçtiğimiz haftaki programda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet öncesi hayatına ana hatlarıyla değinmiştik. Bu haftaki programımızın konusu İslam'ın Mekke dönemi. Saygıdeğer dinleyenler, Allah Resulü aleyhisselam 35 yaşından sonra yalnızlığa daha düşkün bir hale geldi. Düşünceli bir hali vardı üzerinde devamlı. Bunun için de sık sık Hira mağarasına gider ve burada kısmen inziva hayatı yaşardı. Bu arada bir takım rüyalar görmeye ve rüyada gördükleri de daha sonra aynen gerçekleşmeye başlamıştı. O böyle bir yaşantıdayken 610 yılında Ramazan ayının 27. gecesinde Hira mağarasındayken yine Cebrail geldi ve ona vahyi ilka etti. Aldığı bu vahyin etkisiyle korkarak, ürpererek, titreyerek hızlıca evine gitti. Yatağına girdi ve eşi Hazreti Hatice'ye "Beni örtün, beni örtün" dedi. Sonra derin bir uykuya daldı. Uyanınca başından geçenleri eşine anlattı ve "Kendimden korkuyorum" dedi. Hazreti Hatice onu sakinleştirici sözler söyledi. "Korkma" dedi. "Allah'a yemin ederim ki o hiçbir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen akraba hakkına riayet edersin. Doğru konuşursun, aciz olanların işini yüklenirsin, fakiri doyurursun, misafiri ağırlarsın, halka yardım edersin." Peygamberimizin aslında bu korkusunun, endişesinin sebebi, mahiyetini bilmediği bir hadiseyle, olağanüstü bir hadiseyle karşı karşıya gelmesiydi. Bu nedenle de bu bir cinnet alameti mi, bir kehanet başlangıcı mı acaba diyordu. Hazreti Hatice onu teselli ettikten sonra amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Varaka peygamberimizden başından geçenleri dinleyince ona dedi ki, "Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya indirdiği Cebrail'dir. Keşke davet günlerinde genç olsaydım. Keşke kavmin seni çıkaracağı günler hayatta bulunsaydım." Varaka'nın bu sözlerini işitince Resul-i Ekrem, "Onlar beni çıkaracaklar mı?" diye sordu. O da, "Evet, çünkü senin getirdiğin şeyi getiren herkes bu düşmanlığa uğramıştır. Eğer o günlere yetişirsem sana mutlaka yardım ederim" şeklinde cevap verdi. Allah Resulü bir gün inzivaya çekildiği ve kapandığı mağaradan çıkıp evinin yolunu tuttuğu bir sırada Cebrail'i kendi suretiyle, o görkemli, heybetli haliyle, yani bütün göğü kapsayan, kuşatan bir haliyle tekrar gördü ve tekrar dehşete kapıldı, korku ve heyecanına kapıldı ve hemen evine koşup yatağına girdi. Fakat melek eve de geldi ve ona şöyle hitap etti. "Ey örtünen adam, kalk ve insanları uyar. Rabbini büyük tanı, elbiseni tertemiz tut, kötü şeylerden uzak dur." Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerle birlikte, Müddessir suresinde geçiyor bu ayet-i kerimeler, peygamberimizin nübüvveti, peygamberliği artık tamamen başlamış oldu. Hazreti Peygamber ilk davetini hanımı Hazreti Hatice'ye yaptı. Nazil olan ayetler onu okudu ve "Şimdi bana kim inanır ey Hatice?" dedi. Hatice validemiz, "Kimse inanmazsa ben inanırım" cevabını verdi. Ve bu şekilde böylece peygamberimizin peygamberliğini, yani İslam'ı ilk tasdik eden kişi olma şerefine nail oldu. Efendimizin ailesinden Hazreti Ali de o sıralar 10-11 yaşlarındaydı. İslam'a girdi ve peygamberimizin azatlısı Zeyd bin Harise de iman etti. Ebu Talib ise dedelerinin dininden ve inandığı şeylerden vazgeçmeyeceğini ifade ederek peygamberimizi Ebu Leheb gibi, yani diğer amcası gibi kaba olmasa da nazikçe reddetti. İslam'ı kabul etmedi. Allah Resulü'nün kızlarından Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm de anneleriyle beraber iman ettiler. Hazreti Fatıma o sıralarda henüz 4-5 yaşlarında bir çocuktu. Aile fertlerinden sonra tebliğ sırası yakın arkadaşlarına geldi muhterem peygamberimizin. Onun en güvenilir ve en sadık dostu olan Hazreti Ebu Bekir, onun davetine olumlu bir şekilde cevap verdi ve hiç tereddüt etmeden iman etti. Nitekim peygamberimiz bunu daha sonra dile getirmiştir. Herkes bir kuşku, bir tereddüt, bir acaba yaşadı ama Ebu Bekir beni doğrudan tasdik etti diye ona iltifatta bulunmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in önemli bir hususiyeti de şu, sadece kendisi iman etmekle kalmadı, yakın dostlarına, sözü geçen kimselere Müslüman olduğunu anlatarak onları da İslam dinine çağırdı ve birçok öncü sahabenin Müslüman olmasına vesile oldu. Kim bunlar? Osman bin Affan, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Talha bin Ubeydullah. Bu sahabiler, bunların hepsi aşere-i mübeşşeredendir malumunuz, Hazreti Ebu Bekir'in daveti üzerine Müslüman oldular. İşte bu şekilde Müslümanların sayısı günden güne çoğaldı. Bu döneme 3 yıl kadar hemen hemen süren bu dönemi gizli davet dönemi diyorlar. Burada dikkat çeken iki husus var kıymetli dinleyenler. Birincisi, peygamberimiz tebliğe ilk başladığı andan itibaren kadın, erkek, genç, ihtiyar, zengin, fakir, hür, köle hiç kimseyi ayırt etmedi. İnsanı esas aldı ve karşılaştığı, konuşabildiği herkesi İslam'a davet etti. İkinci husus, ilk müminlerin birçoğunun, kahir ekseriyetin hep gençlerden oluşması. Yani çoğu 30 yaşın altındaydı ilk iman edenlerin. Birkaç kişi istisna tutarsak böyle bir durum da var. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Erkam bin Ebul Erkam var. Onun evinde Müslümanlarla sohbet ediyorken, başta Hazreti Ebu Bekir olmak üzere sahabiler, İslam'ı müşriklere açıklamak üzere Kabe'nin yanına gitmeyi teklif ettiler Efendimiz'e. Fakat Peygamberimiz henüz sayılarının yeterli düzeye ulaşmadığını söyleyerek bu görüşe pek taraftar olmadığını ifade etti. Fakat Hazreti Ebu Bekir'in de ısrarı olunca bu ısrara dayanamayarak hep birlikte Harem-i Şerif'e gittiler. Müşrikler orada toplanmış oturuyorlardı. Zaten Darun Nedve, yani Mekke'nin bir tür meclisi Kabe'nin etrafındaydı. Müşriklerin uluları genellikle orada olurlardı. Hazreti Ebu Bekir tam bir cesaretle ortaya atılarak müşriklere karşı konuşmaya başladı. Putlara tapmaktan vazgeçmeleri gerektiğini, Allah'tan başka ilah olmadığını anlattı. Fakat müşrikler doğal olarak da bunu hoş görmediler ve Hazreti Ebu Bekir'in üzerine saldırdılar. Hazreti Ebu Bekir fena bir şekilde dövdüler. Hatta kanlar içinde bıraktılar, peygamberimize de saldırdılar. Böyle bir durum vaki olunca Allah Resulü İslam'ı tebliğ etmek için uygun bir yer aramaya başladı ve Erkam'ın evini seçti. Darul Erkam meşhurdur zaten. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani niçin Erkam'ın evi? Genç bir sahabi bu. Bir kere bu ev tebliğ faaliyeti için çok elverişliydi. Mescid-i Haram'ın içindeydi. Yani Kabe haremine dahildi. Safa Tepesi'nin eteğinde bulunduğu için hac ve umre maksadıyla dışarıdan gelenleri dikkat çekmeden, göze batmadan Peygamberimiz İslam'ı davet edebilirdi. İkincisi, Erkam'ın evine gitmek Müslümanlar açısından da kolaydı. Bu bakımdan Peygamberimiz Erkam'ın evini seçti kendisine. Bu evdeki faaliyetler neticesinde birçok kişi İslam'ı benimsedi, müminlerden oldu. Hazreti Ömer Burada Müslüman olanların sonuncusudur kıymetli dinleyenler. Erkam'ın evinde en son Müslüman olan kişi Hazreti Ömer'dir. Hazreti Peygamber nübüvvetin 6. yılında Zilhicce ayında Hazreti Ömer'in Müslüman olmasıyla beraber Darül Erkam'dan ayrıldı. Allah Resulü, "Ey Muhammed, artık emrolunanı açıkça ortaya koy, puta tapanları aldırış etme" ayetleri nazil olunca artık İslam'ı açıktan açığa tebliğ etmeye, davet etmeye başladı. Bu davet malumunuz önce yakın akrabalardan başladı. Nitekim bunu telkin eden, emreden bir ayet de var. Şuara suresinde "en yakın akrabanı uyar" şeklinde. Peygamberimizin akrabalarından özellikle Ebu Leheb ona hep karşı çıktı bu davet çalışmalarında. Bir defasında Allah Resulü Safa Tepesi'ne çıkarak "Ey Kureyş topluluğu" diye sesleniyor Mekke'ye doğru. Kureyş kabilesi toplanınca onlara diyor ki, "Şayet size şu dağın eteğinde bir süvari birliği var, size saldırmak istiyorlar desem bana inanır mısınız?" diye soruyor. Mekkeli müşrikler de "evet, senin yalan söylediğini bu zamana kadar görmedik" diyorlar. Bunun üzerine Peygamberimiz, "öyleyse ben size büyük bir haber veriyorum. Büyük bir azaba duçar olacağınızı size söylüyorum" diyor ve Allah'tan başka ilah olmadığını orada onlara haykırıyor. Yine Ebu Leheb Efendimiz sözlerini bitirir bitirmez ayağa kalkıyor ve "helak olasıca bizi bunun için mi topladın" diyor. Ve ondan sonra kalabalık oradan dağılıyor ve bu şekilde İslam'ı tüm Mekkelilere Peygamberimiz tebliğ etmiş olmuş bulundu. Tabi Allah Resulü İslam'ı daha geniş kitlelere yaymak arzusundaydı. Bu bakımdan Mekke çevresinde kurulan panayırları dolaşmaya, buralara ticaret maksadıyla gelen Arap kabilelerine ve hacılara İslam'ı anlatmaya başladı. Bu süreçte Ebu Leheb, Resulullah'ı her yerde takip ederdi. Sözlerini yalanlar, insanlara "o bir sihirbazdır, yalancıdır, kabilesini birbirine düşürmeye çalışan bir fitnecidir, ona itibar etmeyin" şeklinde önünü kesmeye çalışırdı bu tebliğ faaliyetinin, davet faaliyetinin. Nitekim diğer Kureyş kabileleri de aynı bu şekilde yapıyorlardı. İslam'ın yayılmasını engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ama Resul-i Ekrem sebatla, azimle, yılmadan her fırsatta davetini tekrarladı. Aslında Peygamberimizin 3 yıl kadar dedik ya süren bu gizli ve daha sonra da açıktan açığa yapılan davet çalışması esnasında Mekke müşrikleri Resulullah'ın İslam'a davetine pek karşı çıkmamışlardı. Onunla herhangi bir tartışmaya girmemişlerdi. Fakat Peygamberimiz onların putlarını kötülemeye, putların aleyhinde konuşmaya başlayınca işler biraz değişti. Baktılar ki bu iş çığırından çıkacak, öyle sanıldığı gibi geçici bir hal, durum değil. Baya baya dinimizi inkar ediyor, putlarımızı kötülüyor, bunların sahte olduğunu söylüyor, İlahlarımızı yalanlıyor. Artık bunu bir tehlike olarak görmeye başladılar. Ona karşı çıkmaya ve düşmanca davranmaya başladılar. Müşrikler Peygamberimizin davetini engellemek için her türlü yola yeltendi kıymetli dinleyenler. Önce hem Efendimizle hem Müslümanlarla alay ettiler. Peygamberimiz bir topluluğun yanından geçiyordu mesela. Birbirlerine el kolu işaretiyle işarette bulunup alay ederlerdi. İşte derlerdi, "Abdülmuttalip oğullarının gökten konuşan oğlu bu" diye. Efendimiz'i rencide etmeye çalışırlardı. Mecnun dediler ona. Mecnun esasında cinlenmiş demek. Yani deli olmaktan öte cinlenmiş, cinlerin kontrolüne girmiş insan demek. Bunu ifade ediyor. Kahin dediler, sihirbaz dediler, şair dediler. Sözlü hakaret ettiler, dövdüler, boykot uyguladılar, işkence ettiler. Hatta bir kısmını öldürdüler, şehit ettiler. Bu baskılara maruz kalanlar arasında en ziyade dikkat çeken köleler ve himaye edecek kimseleri olmayan kimselerdi. Yani alt sınıfta kalan insanlardı. Hürleri, itibarlı kimseleri pek fazla rahatsız edemedikleri için hınçların hep bu insanlardan, kölelerden, cariyelerden çıkardı bu Mekke müşrikleri. Habbab bin Eret hatırlarsınız, bunların başında geliyor. Ona bazen kızgın taşlar üzerinde yatırılarak işkence ettiler. Hatta Habbab bin Eret'in işkence izleri ömrünün sonuna kadar sırtında hep kaldı, hiç çıkmadı. Yine Bilal-i Habeşi'yi biliyoruz. Kızgın güneşin altında sırt üstü yatırıyorlar, üzerine kaya koyuyorlar göğsü üzerine. Daha sonra İslam'dan vazgeçirmeye, Lat ve Uzza'ya tapmaya zorluyorlar. Annesini de nitekim bunları yaptılar. Mahzum oğullarının kölesi var, Ammar. Onun babası Yasir ile Sümeyye'yi işkence ederek şehit ettiler. İslam'ın ilk şehitleri bunlar. Ammar'ı da çok ağır bir şekilde işkenceye tabi tuttular. Dövdüler, bayıltana kadar dövdüler hem de. Ebu Fükeyhe vardır. Onun da ayağına ip takarlar, çakılların üzerinde sürüklerlerdi. Yani neticede efendileri Müslümanlığı kabul etmediği müddetçe bu insanların ya dinlerinden dönmek veya bir hayırsever tarafından satın alınıp serbest bırakılmaktan başka hiçbir çaresi yoktu. Bundan dolayı Hazreti Ebu Bekir onların imdadına yetişti. Pek çok Müslümanı, köleyi, cariyeyi çok yüksek miktarlarda para ödeyerek, yani mesela 20 dinarsa faraza o günlerde bir köle, Hazreti Ebu Bekir gerekirse 200 dinar ödedi, onları satın aldı. Bunu da fırsat bildi Mekkeli müşrikler. Ama birçok köleyi, cariyeyi, ezilen insanı Hazreti Ebu Bekir köleliğini satın alarak onları hürriyetine kavuşturdu. Tabii bu sınıfın insanları, alt sınıfın insanları ezildi ama bu günden güne artık büyük insanlara da, saygın insanlara da taşmaya başladı bu. Çünkü artık iyice saflaşmıştı insanlar, müşrikler ve müminler olarak. Nitekim Hazreti Ebu Bekir, Utbe bin Rebi'a var, onun tarafından Kabe'nin yanında feci bir şekilde dövülüyor birkaç defa. Halid bin Said yine hakeza babası tarafından önce dövülüyor, sonra hapse atılıyor, aç ve susuz bırakılıyor. Hakem bin Ebul Asi var, Mekke müşriklerinden yine. Yeğeni Hazreti Osman'ı, Osman bin Affan'ı ellerinden ve ayaklarından bağlıyor. Talha bin Ubeydullah ile Zübeyir bin Avvam da kendi ailelerinde mensup şahıslar tarafından işkenceye uğruyorlar. Yetmiyor, Hazreti Peygamber'i de müşrikler rahatsız ediyorlar. Ona hakaret ediyorlar. Dövüldüğü de vaki Efendimizin. Mesela Ebu Cehil'in teşvikiyle, zaten yılanın başı oydu devamlı. Efendimiz secdedeyken iki omzunun üzerinde deve işkembesi koyuyorlar. Bir defasında namaz kılarken yine atkıyla boğmaya teşebbüs ediyorlar Peygamberimizi. Arkasından gelip atkıyı boynuna sarıp onu boğmaya çalışıyorlar. Yine bir defa yine secdedeyken boynuna basıyorlar. Ayaklarıyla ezmeye çalışıyorlar. Özellikle Ebu Leheb Peygamberimizin evinin önüne, tam kapının önünde devamlı pislik bırakırmış. Ümmü Cemil, onun karısı, dikenler toplar, böyle iri iri dikenler toplar. O dönemde tabii ışık da olmadığı için Mekke sokaklarında Peygamberimizin geçeceği yollara, evin önüne o dikenleri serpermiş. Neticede Mekke müşrikleri İslam'ın yayılmasına engel olmak için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Hac için dışarıdan Mekke gelenler olurdu. Hazreti Peygamber'le onların konuşup görüşmelerine engel oldular. Hatta aralarında taksim ediyorlar bu giriş yollarını Mekke'ye. Çeşitli kabilelere mensup 17 kişiden oluşuyor bu ekip. Her biri bir yola gidip oradan kim geliyorsa, hem ticaret için hem ibadet için Mekke'ye, putperestçe bir ibadetten bahsediyorum, onlarla önceden Hazreti Peygamber'le karşılaşmadan önce konuşup, bak Mekke'de böyle böyle bir hadise vuku buldu, zaten onların bir kısmını bundan haberdardır, sorar, gelir mesela Muhammed diye birisi varmış, onunla görüşmek istiyorum der. İşte bunu önlemek için Mekkeli müşrikler bu yolların başlarında durur, ona bulaşmayın, delinin tekidir o, şairdir, yalancıdır gibi ön yargılarla, böyle ön yargılar oluşturarak onlara İslam'a girmelerine mani olmaya çalışıyorlardı. Mekke müşrikleri arasında en azılı olanlar Ebu Leheb var, Ebu Cehil, Velid bin Muhire, As bin Vail var, Nadr bin Haris var, Ebu Uhayha, Ukbe bin Ebi Muayt, Utbe bin Rebi'a, Şeybe bin Rebi'a, Ümmü Cemil, Ümeyye bin Halef ve Übey bin Halef. Bunlar, kıymetli dinleyenler, Mekke'deki İslam düşmanlarının elebaşları. Bütün fitneyi, fesadı, bütün düşmanlığı organize eden, yöneten insanlar ekip bu, ekabir takımı bu Mekke'de. Tabii baktılar, ne yapsalar boş, mani olamıyorlar peygamberimize ve Müslümanlara, İslam'ın yayılmasına. Bu sefer onu himaye eden amcası Ebu Talip, Mekke'de çok saygın bir insan, yaşlı da bir insan, ona müracaat ettiler. Bu müracaat 3 defa vuku buluyor. Ona gidip diyorlar ki, ey Ebu Talip diyorlar, yeğenin tanrılarımıza hakaret etti, dinimizi kötüledi, bizim akılsız olduğumuzu, babalarımızın, dedelerimizin yanlış yolda gitmiş olduklarını söyledi. Şimdi sen ya onu bu söylemlerden, bunları yapmaktan vazgeçir, yahut onu himaye etmekten vazgeç diyorlar. Ebu Talip bu ilk geldiklerinde bu heyeti tatlı bir dille başından savuyor. Peygamber Efendimiz'e de bir şey söylemiyor. Peygamberimiz tebliğine devam ediyor. Fakat bu müracaattan sonra herhangi bir netice alamayınca müşrikler, İkinci defa başvuruyorlar Ebu Talib'e. Ya bu davasından onu vazgeçir diyorlar, ya da onu himayeden vazgeç, aksi takdirde seni de karşımıza alacağız, haberin olsun diyorlar. Ebu Talib bakıyor iş biraz ciddi, peygamberimizi çağırıyor yanına, onu vazgeçirmeye çalışıyor. Yani bıraksan bu işi diyor, bu dini tebliğ etmeyi, bırak vazgeç bu meseleden diyor. Peygamberimiz Ebu Talib'in kendisini himaye fikrini değiştirdiğini, artık müşriklerin safına geçtiğini sanarak biraz da üzülüyor. Amca diyor, bu işten vazgeçmem için vallahi billahi güneşi sağ elime verseler, ayı sol elime verseler, Allah ya bu dini üstün kılar ya da ben bu uğurda ölür giderim diyor. Asla ve kat'a vazgeçmeyeceğim davamdan diyor. Ebu Talip bakıyor yeğeni çok ciddi, kararlı. Biraz da üzüldüğünü fark edince arkasından, yeğenim diyor, git diyor, istediğini söyle. Allah'a yemin ederim ki diyor, seni asla onlara teslim etmeyeceğim. Müşrikler Ebu Talip'in peygamberimize yardım ettiğini ve onu himayeden vazgeçmeyeceğini de görünce, artık anlayınca, şöyle bir çare arıyorlar bu sefer. Velid bin Muğire, Mekke'nin en ulusu, onun oğlunu götürüyorlar ona, Umare isminde. Genç ve yakışıklı bir adam bu. Diyorlar, al sana bunu verelim, o senin yeğenin olsun. Zekasından da, bedeninden de, her şeyinden de istifade et. Muhammed'i bize ver, onu öldürelim diyorlar. Komik buluyor bunu Ebu Talip. Diyor ki, siz aklınızı mı kaçırdınız? Siz bana ne acayip, ne tuhaf bir teklifte bulunuyorsunuz diyor. Oğlumuzu bana veriyorsunuz, onu besleyeyim, büyüteyim diye. Bunun karşılığında diyor, benim oğlumu, yeğenimi istiyorsunuz, öldüresiniz diye. Olacak iş değil bu diyor ve onları sert bir şekilde başından savuyor. Müşrikler bu sefer bizzat peygamberimize gidiyorlar ve diyorlar ki, bak Muhammed, mal istiyorsan sana mal verelim, saltanat istiyorsan sana saltanat verelim, hastaysan seni tedavi edelim, bu davadan vazgeç artık diyorlar. Peygamberimiz de, ben ne mal istiyorum ne saltanat istiyorum, aklımda başımda, hastada değilim, ben Allah'ın Resulüyüm, bu davamdan da vazgeçmeyeceğim diyerek onların bütün tekliflerini reddediyor. Mekkeli müşrikler niçin peygamberimize bu kadar düşmandılar, bu kadar muhalefet ettiler? Aslında bunun birkaç sebebi var. Bu sebepler şöyle sınıflandırılabilir kıymetli dinleyenler. Ekonomik sebepleri var mesela. Çünkü Kureyşliler putperestliğin yıkılmasıyla beraber bütün Arap kabileleri nezdinde elde etmiş oldukları dini üstünlüğün ve bununla beraber gelen ticari menfaatlerin ellerinden gitmesinden endişe ediyorlardı. Mekke çünkü putperestliğin dini merkeziydi. Bu vesileyle oraya bütün kabileler gelirler, orada hac ederler, orada pazarlara katılırlar. Yani ekonomik bir hayat vardı. Bütün bu putların yıkılmasıyla birlikte bu hayat, bu ekonomik refah, imkanlar da baltalanacak olduğundan dolayı Mekkeli müşrikler buna karşı çıktılar. En çok da tabii put ticareti yapanlar vardı. Onlar hiç tahammül edemiyorlardı peygamberimize. İkinci sebep taassup. Çünkü kabile anlayışından hakim olduğu toplumlarda atalardan intikal eden örfler, adetler, gelenekler baş üstündedir. Kutsaldır, onlara dokunulmaz. Kureyşliler babalarını belli bir dine inanmış olarak bulduklarını kendilerinin içinde en akıllıca yolun bu babalarının yani atalarının izni takip etmek olduğunu sık sık söylüyorlardı. Ataları taklit ediyorlardı yani. Onun için onlara olan taassup, bağlılık onların İslam'a girmelerine mani teşkil ediyordu. Kur'an-ı Kerim'de buna işaret eden ayet de var. Allah Teala reddediyor onların bu görüşlerini. Ayet-i Kerime Maide suresinde 104. ayet-i kerime şöyle buyruluyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve Resul'e gelin denildiği vakit babalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yol üzerinde bulunmuyor iseler de mi? Buyrulur ayet-i kerimede. Bir diğer sebep İslam'a girmeye mani olan ya da İslam düşmanlığının sebebi statü meselesi vardı. İslam eşitliği emrediyordu. Kölelere kötü muamele etmeyeceksiniz, bunları tavsiye ediyordu. İnsanlar eşittir diyorlardı, üstünlük takvadadır diyordu ve müreffeh hayat yaşayan ekabir takımı bunu hazmedemiyordu. Ne münasebet, ben kölemle nasıl eşit bir hale gelebilirim, şu cariyeleri nasıl insan muamelesi yaparım diye düşünüyorlardı. Zaten Mekke'de inen ayet-i kerimelere baktığımız zaman üç temel konunun var olduğunu görüyoruz Mekke'deki Mekki ayetlerde. Özellikle ilk dönemde Allah'tan başka ilah yoktur. Birinci mesele. İkincisi, öleceksiniz ve dirileceksiniz ve bana hesap vereceksiniz. Bu. Üçüncü mesele de bu sosyal adaletsizliği, düzensizliği bertaraf edin gibi üç temel konu vardı Mekki ayetlerde. Diğer bir sebep de kıymetli dinleyenler, kabile rekabetiydi. Çünkü kabileler arasında rekabet Mekke'de çok meşhurdu malumunuz. Ebu Cehil'in bir sözü vardır. Diyor ki, biz Abdülmenaf oğullarıyla şeref hususunda anlaşmazlığa düştük. Onlar halka yemek verdiler, yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar yaya kalmış kimselere binek verdiler, biz de verdik. Onlar halka bağışta bulundular, biz de bulunduk. Sonunda eşit dereceye ulaşınca aynı seviyeye ulaştık. Neredeyse onlarla kulak kulağa giden iki yarış atı haline gelmiştik. Şimdi onlar bizden semadan kendisine vahiy gelen bir peygamber çıktı diyorlar. Biz buna ne zaman ulaşacağız? Allah'a and olsun ki ona asla inanmayız demişti Ebu Cehil. Diğer bir sebep de kıskançlık ve haset oldu şüphesiz. Özellikle Velid bin Mughire peygamberimizin peygamber olmasına bir türlü kabullenemedi, hazmedemedi. Nasıl olur diyordu. Ben Kureyş kabilesinin büyüğüyüm ve başkanıyım. Bir kenara bırakılacağım. Muhammed'e vahiy gelecek. Bu çobana diyordu. Nasıl olur diyordu. Ebu Mes'ud Sakif kabilesinin başkanı olacak. O bir kenara bırakılacak. Ve biz İkimiz de yani Mekke ve Taif şehirlerinin reisleriyiz. Bize gelmeyecek de gidip Muhammed'e vahiy gelecek. Bu kabul edilemez bir şey diyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de yine bununla alakalı bir ayet-i kerime vardır Zuhruf suresinde. Onlar dediler ki bu Kur'an iki şehirden bir büyük adama indirilse olmaz mıydı? Rabbinin nimetini onlar mı paylaşıyorlar? Ayet-i kerime bu şekilde. Ve bu sebeplerden dolayı Mekke müşrikleri ve özellikle Ekabir takımı önde gelenleri İslam'a karşı durdular. Onu engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bu haftaki programımızın kıymetli dinleyenler sonuna geldik. Bir sonraki programımızda İslam'ın Mekke döneminin ikinci bölümünü sizlere aktarmaya gayret göstereceğiz. Bizlere insanvefikir@erkamradio.com adresinden ulaşabilirsiniz. Hakk'a emanet olun, hayırlarla kalın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.